Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta sizlerle Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasındaki yolculuğumuzda Yasin Suresinin 51, 52, 53 ve 54. ayetleriyle devam edeceğiz. Bu ayetlerde Rabbimiz bizim gözümüzün önüne bir mahşer manzarası çizmekte. Sözü çok uzatmadan ayetlere geçelim. Estaizu billah, bismillah. Ve nüfiha fissuri fe izâhum minel ecdâs ilâ rabbihim yansilûn. Kâlû yâ veylenâ men ba'athenâ min merkadinâ. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sûre ikinci kez üflendi. İşte onlar kabirlerinden kalkmış Rablerinin huzuruna doğru akın akın koşuyorlar. Eyvah bize diye bağırışıyorlar. Uyuduğumuz bu yerden bizi kim kaldırdı? Demek Rahman'ın kesinlikle olacak diye haber verdiği hadise buymuş. Meğer peygamberler doğruyu söylermiş. Bütün hadise sadece korkunç bir çığlıktan ibarettir. Onların hepsi huzurumuzda toplanıverecekler. O gün kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak. Siz de ancak dünyadayken işlediklerinizin karşılığını göreceksiniz. Muhterem dinleyicilerimiz, bu ayetler geçtiğimiz hafta anlattığımız kıyametin oluşunu inkar eden kıyamet ne zaman kopacakmış, gelsin de görelim diyerek peygamberlerin çağrısına meydan okuyan ve bir sayha ile, bir çığlık ile kıskıvrak, apansız yakalanıveren insanların sözleri olarak bu iki ayetten hemen sonra geliyor. Yani aradan yüzyıllar kaldırılmış, peygamberler bir topluluğa gelmiş, onları Allah'a davet etmiş. Onlar adeta Allah'a meydan okuyarak, nerede o Allah'ın vaat ettiği, korkuttuğu, bizi uyardığı, gönderiyorum dikkat edin dediği azap, gelsin de görelim, kıyamet ne zaman olacakmış, gelsin bakalım diye sözlerinin ardından, sanki hemen bu söz olup bitmişçesine, bir anda bir sayha geliyor ve onları başka bir iş yapamazken, adeta kendi işlerini yarım bırakır bir halde yakalıyor kıskıvrak ve yine aradan yüzyıllar geçmemiş gibi, sanki peş peşine oluyormuş gibi, bunlar sure üflenmesiyle Allah'ın huzuruna toplanıyor. Böylece üç ayrı manzara peş peşe hızlandırılmış bir film gibi insanların gözünün önüne seriliyor. İlki peygamberlerin daveti, insanların bir kısmının onu imanla, bir kısmının da inkarla karşılaması. Ardından bu güruhun Allah'a inanmamayı seçen, inkar üzerine bir hayat kuran, Allah'ın korkuttuğu şeylerle alay eden, ona hakaret eden kimselerin kıyametle, ölümle ve dünyanın yok olmasıyla yakalanışları ve yine bu topluluğun kabirlerinden mahşer gününe Allah'ın huzuruna sevk edilişleri. Bu üç safha aslında birbirinden çok uzak ama bu üç safha aynı nispette birbirine çok yakın. Geçtiğimiz haftalarda programlarda dile getirmiştik. Güneşin yaşının, kainatın yaşının 15 milyar yıl civarında olduğu söyleniyor. Bu kadar uzun bir geçmişte dünyanın safa safa varoluşunda insanlığın tarihi çok da eskilere gitmiyor. Bu milyarlarca yıl içerisinde belki binlerle, belki on binlerle ifade edilebilecek bir yaşı var insanlığın. Dolayısıyla çok uzun bir zaman geçmiş gibi aslında çok kısa bir zaman geçmiş. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'den kıyamete kadar da yine zaman su gibi akıyor, su gibi akacak. Dolayısıyla bize yüzlerle, binlerle, on binlerle gelen bu rakamlar, bu ömürler eklene eklene kıyamete kadar, kıyamet sabahına kadar hızlı bir şekilde adeta seri bir imalat gibi, hızlı izlediğimiz bir film gibi gözümüzün önünden geçiveriyor. Ve hayat tekrarlıyor. İnsanlar, tarih tekerrür ediyor. Allah insanlığı her devirde kendine çağıran peygamberlerle şereflendirmiş. Onları hatalardan arındırmaya çalışmış. Hepsi Allah'a ve ahiret gününe imana davet etmiş ve insanların bir kısmı iman ederken bir kısmı da inkarı seçmiş. İşte böylelerine Allah uyarılar göndermiş. Peygamberler bir vasıflarıyla müjdeleyici, bir vasıflarıyla da uyarıcıdırlar. Allah'ın nimetlerini müjdelerken Allah'ın azabını, gazabını hatırlatıp insanları korkuturlar. Kalplerinde iman bulunan kullar Allah'ı nimetleriyle, Allah'ı muhabbetiyle benimserlerken inkarı seçen kullar da Allah'a karşı büyük bir harp ilan ederler. Boyuna posuna bakmaksızın böyle bir cüretin içine girerler. İşte bu şekilde kıyamet sabahına ulaşan o insanlık mümin ve kafir olarak sura ikinci defa üflendiğinde her biri kabirlerinden, var oldukları yerlerden adeta mantar gibi biterler. Sağına soluna bakarlar ve artık o gün gaybın bittiği, o gün imanın bir fayda vermediği bir andır. O güne kadar iman etmemiş kimselerin o gün gözleriyle gördükleri, aşina oldukları şeyleri ifade etmesi, itiraf etmesi kendilerine bir hayır, bir fayda vermez. Bu sebeple o gün o insanlık, bütün mümini kafiri kabirden kalktığında kafirler eyvah bize derler. Uyuduğumuz bu yerden bizi kim kaldırdı? Demek Rahman'ın kesinlikle olacak diye haber verdiği hadise buymuş. Meğer peygamberler doğru söylermiş. İşte bu pişmanlık artık son pişmanlıktır. Ölümden sonra insanın bizzat yaşayarak, müşahede ederek içinde yer aldığı bu kare geri dönülmeyen, telafisi olmayan, müsveddesi olmayan bir karedir. O yüzden bugün gelmeden önce, kıyamet sabahına erişmeden önce insanın kendi hayatına, söylediklerine, yaptıklarına, önceden yapıp ettiklerine ve ileride yapmayı düşündüklerine, geçmişte olanlara ve gelecekte olanlara bakması, ibret alması, hayatın gidişatından dersler çıkartması gerekir. Daha önce anlattığımız üzere Sura ilk defa üfürülünce İsrafil aleyhisselam tarafından kıyamet kopmuş, hayat bitmiş ve ikinci defa üfürülünce ise Allah'ın kabzettiği o canlar, o ruhlar tekrar iade edilmiş ve kaldığı yerden hayat tekrar başlamış olur. Artık orası toplanma yeri, toplanma zamanıdır. Bütün insanlık, hatta hayvanlar orada Allah'ın huzurunda bir araya getirilirler. Herkes yapıp ettiğini görür, önceden gönderdiğine muttali olur. Herkesin elinde amel defteri, dünyada kendisinin kaleme aldığı o kitap bulunur. Ve o gün Allah'ın adaletinin tecelli ettiği, zerre kadar kimsenin haksızlık görmediği büyük gündür. Rabbimiz فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O gün kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak, siz de ancak dünyadayken işlediklerinizin karşılığını göreceksiniz buyuruyor. Herkese kendi amelinin neticesi gösterilecek. Herkes bu dünyada ne yapıp etmişse öbür dünyada karşısında onu bulacak. Bir bakış açısıyla insan cennetini buradan devşirdiği çiçeklerle, buradan topladığı ağaçlarla, süslerle, bitkilerle süsleyecek, nimetlerini buradan götürmüş olacak. Yine insan cehennemini buradan götürdüğü odunlarla, ateşle yakacak. O halde bu kısacık dünya hayatında, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl yaşadığımız bu dünya hayatında veya on binlerce yıl süren insanlık tarihinde insanların bu kadar başıboş bir şekilde yaşaması, yarın endişesi taşımaması, başkalarına haksızlığı, zulmü rahatlıkla, pervasızca işlemesi aslında ne büyük ahmaklık. Çünkü her şey geçiyor ve herkes göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu dünya hayatının neticesinde yapıp ettiği her şeyi Allah'ın huzurunda bulacak. O gün açıktan ve gizli yapılan her şey ortaya konulacak. Kimse herhangi bir zulme, haksızlığa uğramayacak. Orada mutlak bir adalet gerçekleşecek ve Rabbimiz her hak sahibine hakkını tas tamam ödeyecek, ödetecek. Bu manada bu dünyada insanın gamlı olmasına, mahzun olmasına, bu dünyada uğradığı haksızlıklar, zulümler sebebiyle ümitsiz olmasına gerek yok. Çünkü buradaki canlı anlatım gibi hepimiz kabirlerimizden kalkıp etrafımıza bakacağız ve Allah'ın huzurunda bizi yaratıp var eden ve kendisini haberdar eden o Allah'ın huzurunda tek tek toplanıp hesap vereceğiz. Rabbimiz o büyük günde, o dehşetli günde bizim hesabımızı kolaylaştırsın. Kimsenin zulme uğramayacağı ama amellerinin karşılığını büyük bir adaletle göreceği o günde Rabbimiz bize lütfuyla, rahmetiyle muamele etsin. Bizi hatalarımızın, günahlarımızın, gafletimizin elinde bırakmasın. Bizi o Settar ismiyle eksiğimizi, hatamızı örterek, hatta onları sevaplara inkılap ettirerek, döndürerek huzurunda yüzü ak ve imtihanı geçmiş kullar olarak kabul buyursun. Bizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşeylesin. Amin. Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü hadisimiz de aslında ayet-i kerime ile alakalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiş. An Cabir'in radıyallahu anh kal. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yub'athu küllü abdin ala mâ mâte aleyh. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kul öldüğü hal amel üzere diriltilir. Muhterem dinleyicilerimiz, daha önceki sohbetlerimizde sıkça geçen bir hadis-i şerif vardı. Peygamber Efendimiz, nasıl yaşarsanız öylece ölür, nasıl ölürseniz öylece diriltilirsiniz uyarısında bulunmuştu. İnsan bir takım işleri yaparken iyi veya kötülük olarak ilk yaptığında zorlanır. Fakat gün geçtikçe aynı hareketi, aynı sözü, aynı davranışı tekrar ettikçe yaptığı iş kolaylaşır. İlk zamanlarda insanın nefsine namaz kılmak zor gelir. Fakat o ısrarla abdest alıp namaz kılmaya başlayınca artık bir nevi alışkanlık kesbeder. İnsan o amelini, o güzel davranışı kolayca yapmaya başlar. Aynı şekilde bir insanın zorla, sıkıntıyla elde ettiği malından, mülkünden fedakarca kendisini, ailesini ihmal ederek gerekirse, ihtiyacı varken başka bir muhtaç kimseye bundan vermesi önce kendi nefsine ağır gelir. Fakat bunu yapa yapa bir müddet sonra o infakta, o sadakada bulunmadığı zaman rahat etmemeye başlar. Bu iyiliklerde böyle olduğu gibi kötülüklerde de böyledir. İnsan bir günahı ilk defa işlediğinde çok büyük vicdan azabı hisseder, bir takım sıkıntılar yaşar iç dünyasında, vücudunda. Mesela bir sigara içmek, bir içki içmek hiç içmemiş bir insana çok zor gelir, çok ağır gelir. Fakat ilkinden sonra ikinci, üçüncü, beşinci derken o kötülük bir müddet sonra alışkanlığa dönüşür. Bu durum adeta bir tepeye, bir dağa tırmanmaya benzer. Dağın zirvesine doğru adım adım yükselirken atılan adımlar zordur. Fakat o zirveye ulaştıktan sonra tepeden aşağıya doğru inerken adımlar kolaylaşır. Hayat da böyledir. Bütün iyilikler, bütün kötülükler de böyledir. İnsan iyiliği seçerken aklıyla, gönlüyle, vicdanıyla hareket eder. Fıtratına uygun o amelleri işledikçe bir müddet sonra o ameller artık meleke haline gelir ve insanın tersini yapması, iyi yaşarken kötü olması zorlaşır. Kötülüğü seçerek bunu meleke haline getiren insanların da artık kalpleri katılaşır, vicdan duyguları, fıtrat duyguları körelir ve böyle insanların, kötülükte zirveleşen insanların artık adeta iyilik damarları kurur, onun iyilik yapması zorlaşmaya başlar. Netice itibariyle iyilik yapa yapa insanlar iyi olur, kötülük yapa yapa insanlar daha da kötüleşir. Bu yüzden seçtiğimiz davranışlar belli bir duyguyla, düşünceyle ilk oluşurlar. Daha geriden başlarsak, duygu ve düşünceler davranışları, davranışlar alışkanlıkları oluşturur. Alışkanlıklar da bizim şahsiyetimizi, karakterimizi, kısacası hayatımızı ortaya koyar. İşte rahatsız olduğumuz, çirkin bulduğumuz, değiştirmek istediğimiz bütün kötülüklerle ilgili alacağımız radikal kararlarda, köklü değişikliklerde ilk hamleler bize zor gelebilir. Fakat ömrümüz devam ettiği müddetçe, nefes alıp verdiğimiz müddetçe hayatımızı her an iyiye doğru değiştirme imkanımız vardır. Çünkü nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl ölürsek öyle diriliriz. O halde yaşıyorsak hala fırsatımız var demektir. Hala içinde bulunduğumuz yanlışlardan vazgeçme, yolumuzu, güzergahımızı değiştirme imkanı var demektir. Bizim üzerimize düşen yapacağımız şey o ilk adımı atmaktır. Zor da olsa o adımı devam ettirirsek ilk adımın peşinden ikincisini, üçüncüsünü atmak kolaylaşacaktır. O yüzden hayat boyunca insan her an hayatını tekrar değiştirmek, güzelleştirmek imkanına sahiptir. Fakat son anına kadar bu değişiklikleri yapmayan insanın artık ölümle karşılaştıktan sonra, artık bütün gücü takati kesildikten sonra hamle yapmak istemesi beyhudedir, iş işten geçmiştir. Mühim olan o son nefese kadar gücümüz, takatimiz, aklımız, fikrimiz yerindeyken sonradan pişman olmayacağımız şeyleri yapmaya başlamaktır. Rabbimiz hepimiz için bunları kolaylaştırsın. Muhterem dinleyicilerimiz, son olarak sizlerle bir de kıssa paylaşalım ve programımızı noktalayalım. Ebu Turab Nahşebi, kuddise sirruh, Allah dostlarının büyüklerinden birisiydi ve zaman zaman müritlerinde bir takım olumsuz, menfi haller görünce onları ikaz etmeden önce kendisi tevbe eder, halini düzeltmeye çalışırdı. Ve bu biçareler benim meymenetsizliğim yüzünden bu belaya düşmüşlerdir derdi. Günümüzde aslında çokça düşünmemiz gereken bir kıssa bu. Toplumun önderi makamında insanlar toplumun kumaşından kesilmişlerdir. Onların faziletleri de, zaafları ve rezaletleri de toplumun zaaflarına işaret eder. Bir toplulukta hangi vasfıyla öne çıkmışsa bir önder, bir lider, bir rehber, maddi manevi o toplumu şekillendiren kimse, toplumda aynı lideri kopyalayarak onunla aynı faziletleri ve zaafları ortaya koyar. Toplumlar nasılsa öyle idare olunur, idareciler nasılsa toplum ona göre şekil alır. Adeta birbirini mayalayan iki kap gibidir idareciyle yönettiği kimseler. Bu devlet idaresinde böyle olduğu gibi, hoca-öğrenci ilişkisinde, şeyh-derviş münasebetlerinde, kısacası amir-memur, yöneten-yönetilen bütün unsurlarıyla hayatın her karesinde durum böyledir. Toplumun saygı gösterdiği, değer verdiği, önder olarak gördüğü kimseler samimi olduğunda, fazilet ehli olduğunda, toplumları da o samimiyete, o fazilete davet eder, ona göre şekillendirir. Eğer lider görünümlü kimseler günahkar ve günaha meyilli kimseler ise farkında olmadan veya fark ederek, bilerek, isteyerek toplumu da o günah bataklığına çekerler. O halde bu kısır denklemi bir yerden bozmak gerekir. Ya kendimizi ıslah ederek, fertten başlayarak toplumu iyileştirmeliyiz. Eğitimle, ahlakla, terbiyeyle güzelleştirmeliyiz ki idarecilerimiz de idealimizdeki insanlar olsunlar. Yahut da iyi insanları seçip rehber edinmeliyiz ki onlar da kendi iyilikleriyle biz toplumu dönüştürsünler. Bu anlayışa göre toplum idaresinde, insan eğitiminde, siyasette iki türlü dönüşüm olmuştur, fikir olmuştur. Bir tanesi yukarıdan, tepeden inme bir şekilde halkı değiştirmek, dönüştürmek. Bir de halkı ıslah ederek idareyi şekillendirmek. Aslında biraz önce dediğim gibi ikisi de birbirini doğurmaktadır, şekillendirmektedir. Bu yüzden büyük bir devleti, dünyayı değiştirmek isteyenler işin en zoruna yönelmeli. Önce kendisini değiştirmeye çalışmalıdır. Çünkü dünya dediğimiz şey insanlardan oluşur. İnsanların merkezinde de insan önce kendisini değiştirmelidir. Kendisini değiştiren çevresini de etkiler. Çevresini etkileyen dünyayı da değiştirmeye talip olmuş demektir. Rabbimiz bu çetin mücadelede insanın kendi terbiyesini üzerine aldığı ve etrafına iyiliklerle örnek olduğu bir toplum modeli nasip etsin. İdarecilerimiz de muttakilere imam eylesin. Onları da takva ehli, kendi faziletlerini topluma yayan değerli şahsiyetler eylesin. Böylece hem idare hem de idare edilen bazında Allah'ın rızasını kavuşan bir toplum modeli olmayı, oluşturmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bu duayla, bu cümlelerle programımızı neticelendirelim. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.